Ayrım 5.
Sayfa 39. Artık şimdi Atıf kendisinin doçent olmak, hayatını üniversite muhitine vakfetmek ihtirasının tahakkukunu oğlunda görmek istiyor gibiydi. Şirketin eve getirdiği hesaplarını tetkikten evvel mutlak oğlunun dersleriyle meşgul olurdu. Mektepte Selim'den ileri çocuk olup olmadığını sorar, mutlak iftihar levhasına girmesinin lazım olduğunu anlatır dururdu. Yıllar geldi geçti. Perteniyal Lisesi'ni çocuk iftihar levhasında bitirdi. Olgunluğunu birinci derecede yaptı ve fen fakültesine yazıldı. Matematiğe merakı vardı. Fakat babası onun bir tek şeye saplanmamasını tavsiye eder dururdu. Mutlak insanın kafasında icabında can kurtaran gibi sarılabileceği birkaç tane merak ve mevzu olmalı. Tek gaye, tek kadın kadar tehlikelidir. Tahakkuk etmezse insanı bir ot, hatta cansız bir taş parçasına döndürür, derdi. Bütün bunların arasında hiç şüphesiz Atıf kendi kırık hayatına belki bilmeyerek temas ediyordu. Acaba Atıf'ı hala bir insan gibi yaşatan gaye neydi? Şüphesiz kendisinin artık ulaşması mümkün olmayan gayeye Selim'in ulaşması. Atıf'ın filhakika kıyafeti bütün pecmürdeliğine rağmen dürüst ve temizdi. Gerçi eski Atıf'ın gözlerindeki eski ışık, bir şey bekleyen alaka ve ümit yok gibiydi. Fakat oğlunun kitapları üzerine eğilirken daima Filya'nın zoraki dinlediği ilmi konuşmaları esnasındaki pırıltı biraz canlanıyordu. Gözlerinin enferli, yüzündeki gerginliğin tamamen dağıldığı zaman şüphesiz Selim'in bilhassa lisenin sonlarına doğru babasıyla derslerini ve bazen de dersler haricinde münakaşalar yaptığı zamandı. Fakat bu münakaşalar esnasında eskaza Selim kızlardan bahseder gibi olsa içinden çekilmiş gibi gerilir, kadın düşmanlığını illet haline getiren zehirli fikirler beyan ederdi. Bunları dinlerken bazen ikisinin gözlerinde de kısa eteklerini ta kalçalarına kadar kaldıran, beyinsiz sarı saçlı, kafasını sallayarak kuşların aşkından bahseden bir dişi maymun gibi birbirine yakın küçük gözlerinde iptidai ve hayvani bir iştahı pırıldayan kadın belirir, İkisi de derhal münakaşayı keser, susarlardı. Selim, babasının tahta bir kitaplıkta eski günlerden kalma kitaplarını karıştırır, babası şirket muhasebi suratını takınır, rakamların içine dalardı. İkinci perdenin üçüncü sahnesi, Selim'in fen fakültesinde Ulviye'yi tanımasıyla veyahut onunla arkadaşlığıyla başlar. Ulviye, ela gözlü, geniş alınlı, tatlı gülüşlü bir kızdı. Sınıfta erkek arkadaşlarının ablası, anısı yerine göre dert ortağı ve daima sınıflarındaki zayıf talebeye dersini öğreten, yoldan çıkanı yola getiren mürşit, hülasa erkek kız, bütün sınıfın tapındığı ve güvendiği bir kızcağızdı. Selim, fakülteye girdiği zaman Ulviye ikinci sınıfın birincisi, ahlak, kafa ve iyilik bakımından insan modeli olan bir talebeydi. Selim'in kendinden bir sınıf aşağı olmasına rağmen onunla alakasını izah etmek biraz müşküldü. Çünkü Ulviye daima yardıma muhtaç olan arkadaşlarıyla meşgul olmuştu. Fakat sebebi ne olursa olsun bu alaka herhalde kuvvetli surette kendini gösterdi. Hemen kimseyle konuşmayan ve başı notlarından kalkmayan Selim, kantinde, koridorlarda onunla mübahaseye girişirdi. Bu 3 sene içinde mütadil bir iklimde en ölçülü ve ideal şartlar içinde olgunlaşan bir dostluk oldu. Ulvi Selim'den bir sene evvel fakülteye bitirip de asistan olunca bu dostluk pasif bir ruh birliği, kuvvetli bir arkadaşlık safından yavaş yavaş ayrılmaya, iki gencin göz göze gelince yüreklerini güm güm oynatan bir şekil almaya başladı. Ve gene bu devirde Selim babasının kadın düşmanlığını gidermek için babasıyla zahiren sırf nazari bir münakaşayı sık sık tekrara başlamadı. Atıf evvela acı bir isyanla münakaşayı kapattı. Fakat Selim'in halim olduğu kadar fikrini cesaretle telkin için yılmayan, usranmayan ısrarı karşısında kaşları çatık, dudakları kısık Selim'i dinlemeye mecbur oldu. Selim fakülteyi bitirip asistan olduğu vakit Atıf, Ulviye denilen bu arkadaş asistanı oğlunun şerefini, mütevazi teraslarında bir çay verdiği zaman tanıdı. Garip olan Ulviye, Atıf'ın gönlünü herhangi arkadaşından daha çabuk kazanabildi. Belki Atıf da yıllarca köklerine kibrit suyu diye beddua ettiği kadın huzuruna oğlundan fazla bir ihtiyaç vardı. Belki son zamanlarda karaciğerindeki hastalığın onu zannedildiğinden evvel götürmesi ihtimali ve kim bilir dünyada eşi emsali bol olan bir ikinci Filya'nın pençesine Selim'in de düşmesi tehlikesi onu Ulviye'ye karşı umulmadık bir müddet içinde ısındırmıştı. Şimdi hemen her pazar Selim, diğer birkaç arkadaşını çağırırken Atıf, Ulviye'ye de davet edilmek şartıyla kendisinin de iştirak edeceğini söylerdi. Gençlerin hepsi içinde üniversite ve ilim ateşi zorla söndürülen bu yaşlı ve sakin adamın konuşmasından lezzet alıyorlardı. Ve Atıf birkaç defa hastaneye, bilhassa röntgene gidip gelmedikten sonra Selim'e evlenmeyi düşünüp düşünmediğini sordu. Doçent olmadan hayır baba. Niçin? Çünkü. Sustu. İkisi de içlerine akan yaşları saklamak için birdenbire arkalarını döndüler. Fakat kader Selim'in evlenmesine doçent olmasına kadar Tehir'e rıza göstermedi. O hafta babasına boyun atkısı hediye etmek için aylık alır almaz Ulviye ile Baker mağazasına gittiler. Kapının önünde bir mükellef hususi otomobil, kapısında elinde kasketi bekleyen bir şoför gördüler. Mağazanın içine girerken Selim'in hatırasına gıcıklayan kuvvetli bir lavanta kokusu duydular. Satıcılar hareketleri bir şımarık kız çocuğu veyahut dişi maymun gibi ölçüsüz, kısık sesli, süslü ve bağırarak konuşan, konuşurken elini ayağını sallayan bir bayanın etrafında seyirtiyorlardı. Kalın enseli, küklü paltolu, patlak gözlü bir bay, sapı altın veya altın yaldızlı bir bastona dayanmış, dükkanın içinde sayılı fırtına gibi dolanan bayanı bekliyordu. Mütereddit ve fısıldar gibi boyun atkısı isteyen iki genç, müşteriye hizmet edecek boş satıcı olmadığı için onlar da yaldızlı bastonlu bayın yanında biraz durup beklediler. Elindeki ipek erkek pijamasını bastonlu baya göstermek için şımarık tavrıyla yanlarına gelen bayanın gözleri Selim'e ilişince durdu. Yeşil göz kapaklarının altında rimel sürmeli kirpikler arasındaki boş nazarlar gencin yüzüne takıldı. Hamam böcekleri gibi pijamanın üstünde dolaşan boyalı uzun tırnaklar bir an felce uğradı. Fakat bu boş, bu maymun gözler Selim'i süratle atladı geçti. Bastonlu baya gençlerin işiteceği bir sesle, "Bilsen şu genç benim bir numaralı kopuk kocama ne kadar benziyor," diye gülüyordu. Selim'in bundan sonra bildiği şey dükkandan yangından kaçar gibi kaçışı, Ulviye'nin koluna asılıp onu itidale davetidir. "Annem, anladım. Anladın da böyle bir kadının oğlunun yanında ne duruyorsun? Sus." Ulviye'nin eli Selim'i yaya kaldırımına çekti. Bir dükkanın önünde durdular. Yavaş sesle konuşmaya başladılar. Ne söylediler? "Aman Allah'ım, insanları kadından dünyaya getirmesen ne olurdu? O zaman ben senin çocukların anası olamazdım. Ulviye, Ulviyem, Selim." Bir ay sonra Beyoğlu Belediyesi'nde evlendiler. Selim'in hayatının üçüncü, Atıf'ın sonuncu perdesi açıldı. Nikah memuru ve İstanbul'un Aziz Çöpçatanı İsmet Bey, Selim Sururi Sevinç, Ulviye Güneş'i zevciliğe kabul edip etmediğini sorarken, Atıf Sevinç, oğluyla beraber can ve gönülden evet dedi. Halide Edip adı var. Gül Hanım'ın annesi. Anası babasıyla birkaç gündür Ankara'nın bir otelinde oturuyorlar. 5 ya da 6 yaşlarında ince, pek sevimli, tatlı, yaramaz bir kızcağız. Sabahtan akşama kadar belki 30 defa, belki 40 defa otelin merdivenlerini inip çıkıyor, her yeri dolaşıyor. Otelin sahiplerini, aşçılarını, müşterilerini, herkesi tanıyor. Kendisine tutmak, sevmek isteyenlerden kaçıyor. Konuşmak isteyen olursa hemen dost oluyor. Lokanta müşterisi hanımlardan kendi kendine tanıştığı, konuştuğu, dostluk ettiği hanımlar var. Onların davetlerini kabul ediyor, onlarla oturup yemek yiyor, onlara adını, kim olduğunu, babasını, anasını anlatıyor. burada niçin oturduklarını söylüyor. Burada hangi odada oturuyorlar? İstanbul'daki komşuları kimlerdir? Ağabeyleri hangi okula gidiyorlar? Babası ne zamandan beri burada, nereye gidecek? Ermeni matmazellerle bakkal hacıya, kapı önünden geçen dilencilere, kendi bebeklerinin hikayelerine kadar hepsini anlatıyor. Otelde tanıdıkları içinde en çok sevdiği Edibe Hanım. Kendi kendine bulup dost olduğu bir genç hanım. Ona tanıtılmak için bebekler lokantaya kadar iniyorlar, takdim olunuyorlar. Bunun adı Gül Hanım, bunun Melahat. Eğer bebeklerin adları değişmiş ise, bebeklerinin adlarını değiştirmekten hoşlanıyor, yeni adlarıyla beraber eskilere de haber veriliyor. Sonra İstanbul'daki evin hikayeleri ile anıları anlatılıyor. Ayşe abla parmağını kapıya sıkıştırmıştı idi. Onu hekime yollamışlar. Ayşe abla ağlamış. Fatma gece merdivenden inerken bir gölge görmüş, bu cindir demiş, hemen odasına kaçmış. Hikmet'in kulağı ağrımış. Anlattıklarını çok çocukça, çok tatlı anlatıyor. Sanki onun tanıdıklarını herkes tanıyormuş. Onun sevdiklerini herkes seviyormuş gibi konuşuyor. Kendi anlatacaklarını bitirdikten sonra karşısındakilere soruyor. Siz bu otelde mi oturuyorsunuz? Adınız ne? Niçin yemek yemiyorsunuz? Eğer anlamadığı cevaplar verirler ya da onun gönlünü yaralayacak bir latife ederlerse hemen kaçıyor, sokulmuyor ve bütün çocuklar gibi kendini sevenleri pek güzel seçiyor ve tanıyordu. Çokları onu seviyorlar. Lokanta kapısından dudaklarında herkesi avlayan sevimli, yaramaz gülümsemesiyle göründü mü hemen her yerde sevgiyle karşılanıyor, çağrılıyor. Masaların arasından sıvışarak anasının, babasının yanlarına gidiyor. Yakın tanıdık beylerden yanına gelenler, hattını soranlar da oluyordu. Garsonlara yüz vermiyor, tutmak isterlerse kaçıyor, kaçamazsa tırmalıyor. Ortalıkta kimseler bulunmadığı saatlerde odalarına çıkıyor, Gül Hanım'ı uyutuyor. Daima en yeni ve en sevdiği bebeğin adı Gül Hanım'dır. Ona yemek yediriyor, elbisesini değiştiriyor, ilaç içiriyor, kendisine ne yapıyorlarsa o da Gül Hanım'a yapıyor. Anasının dalgınlığına getirebilirse bir aralık kaçıp kapı önüne kadar inmek de var. Babası memur bir adam, gündüzleri bulunamıyor. Anası otelin hemen her saatte boş olan üst kat salonunda arkasını kış güneşine vermiş bir iş işliyor. Kız geziniyor, bebeklerini kanapenin üzerine sıralıyor yahut çocuklarını kucağına alıyor. Kağıt şemsiyesini açıyor, geziniyor, bebeklerle konuşuyor. Bir gün böyle dalgın oynarken anası onun elini bağlı gördü. Merak etti. Gel bakayım, ne oldu parmağına? Kesildi. Nerede kestin? Getir bakayım. Yok anne, oyunda kesildi. Doğru söyle. Parmağını çözdüler. Hiçbir şey yok. Parmak kesilmesi de oyun olur mu? Nereden aklına geldi? Dün seher parmağını kesmedi mi? Dün hizmetçi kız parmağını kesmişti. Gül Hanım'ın annesi de onu görmüş, özenmiş. Tekrar parmağını bağladılar. Gene bebekleriyle oynamaya başladı. Yattıkları odaya girdi. Aradan bir zaman geçti. Hiç ses yok. Gül Hanım'la annesi odada ne yapıyorlar? İkisi de uyudular mı? Çünkü çok defa böyle oluyor. Gül Hanım'ı uyuturken annesi de uyuyup kalıyordu. Kızın anası sofadan seslendi. Gül Hanım'ın annesi, ne yapıyorsunuz orada? Hiç anne, temizliyorum. Ne temizliyorsun? Gül Hanım balık yağını döktü de. Nereye döktü? Kadın hemen işini bırakıp odaya koştu. Gül Hanım'a balık yağı içirilmek istenilmiş, şişesi bulunmuş, kaşığa konmuş yahut konulmak istenilmiş. Bu arada şişe devrilmiş, balık yağı yere dökülmüş ve annesinin kanepe üstünde serilmiş duran elbisesi de lekelenmiş. Ne yapmalı? Gül Hanım'ın annesi temizlemek istemiş. Havlunun ucunu kısaltmış, ipek entari silinmiş. Annesi seslendiği vakit daha da siliniyormuş. Kadın kızar, üzülür, kızına çıkışır. Ama sen artık sahiden de arsız oldun, der. Görüyor musun şu yaptığın işleri? Ben şimdi ne yaparım? Başka elbisem de yok. Yemeğe neyle inerim? Canım sen niçin kendi bebeklerine oynamıyorsun da her yeri karıştırıyorsun. Gülhan'ın balık yağı içecekti. Sen deli mi oldun? Hiç bebek balık yağı içer mi? Sahiden değil anne. Yalandan olsun, balık yağı şişesiyle oyun olur mu? Azıcık içirdim. Sürme ellerini üstüne. Bak buraları da berbat. Bilsem şu seni şeytanlar mı dürtüyor? Dur çıkarayım onları arkandan. Ben seni İstanbul'a alıp götüreyim. Bir daha hiçbir yere çıkarmayayım da sen de görürsün. Senin gibi pis hanımları kimse sevmez. Annesi darılır, azarlar. Üst baş temizlenir, değiştirilir. O gece yemekte Edibe Hanım'ı buldu. Onu anlatıyordu. Biz artık İstanbul'a gidiyoruz. Ya neden böyle? Ne yapalım? Annemin başka entaresi kalmadı. Esbapları İstanbul'da. Ya demek beni bırakıp gidiyorsun. Annemin entaresine balık yağı döküldü. Vah vah leke olmuştur. Oldu. Gülhan'ın balık yağı içiyordu. Şişe devrildi. Ha, desene şunu sen döktün. Ah seni ah. Gördün mü bir kere yaptığın işi. Ben yıkayacaktım. Annem bırakmadı. Ne yapsın elbette bırakmaz. Çocuğun dediği doğru çıktı. Ana kız otelden gittiler. Erkek yalnız kaldı. Bu iki hanım yerlerini boş bıraktılar. Gözler epeyce zaman kırmızı beresi, beyaz örme hırkası, kumral saçları, güzel parlak gözleri olan bu incecik küçük hanımı aradılar. Memduh, Şevket, Esandal. Bulamayan. Güzün vapurlar bizim köye yaz insanlarından başka insanlar getirir. Vapurun yaza göre tenha güvertesinde yüzleri rüzgarla sakaldan hafifçe soluk orta yaşlı insanların düşündüklerini, ciğerlerine hazla derin derin deniz havası çektiklerini görmeye başladınız mı, güzün ta içindesiniz demektir. O da böyle bir adamdı. Sakalı uzadığı zaman beyazlarının çok olduğu görülürdü. Rengi uçuktu. Bıyıkları burun kanatlarının hizasından kesikti. Şapkasını başından hiç çıkarmazdı. Pek nadir çıkardığı zaman demin gördüğünüz şapkası ile bu şapkasız adamın münasebeti sanki birdenbire kesilirdi. Şapkanın başa değdiği yerden itibaren soluk, beyaz bir alın başlardı. Saçlarının alnındaki bitim yerlerine insan eline sürse her zaman soğukça bir ter bulacağını sanırdı. Belki yazın da o İstanbul köylerini pazar günleri gezerdi. Gezerdi ama kim onun farkına varacak yazın? O güz mevsiminin adamıydı. Güzün onu görüp de ilgilenmemek için insanın kendinden başka kimseyi görmemesi lazım gelir. Vapurun güvertesinde bir dertle başı belada olmayan, etrafına zevkle bakan bir adamın ama güz mevsiminde bu zatı görüp de sevmemesine şaşarım. Hafifçe güler gibidir. Her şeye bakar, güler. Çöplerin üstüne üşüşmüş martılara, gemi iplerine, deniz öyle sakin, öyle berraktır ki, görünüyor mu diye denize göğün bir kenarına yığılmış uzak fırtına bulutlarına, bir köşkün parlayan camına, açıkta balık tutan bir insan hayaletine, o gün keyifleri yerindeyse vapurla yarış eden yunuslara. Dertsiz adam diyeceksiniz. Sahiden dertsizdir. Ne düşünüyor bu belli belirsiz güler yüzüyle şu adamcağız? Diyebilirseniz siz de benim gibi meraklısınızdır. Ah bu insan yüzleri, her şeyimizi bağladığımız, durmadan yanıldığımız, istediğimiz kadar bol hasletler, adilikler, iyilikler, kötülükler, delilikler, akıllılıklar, sevdalar yüklediğimiz insan yüzleri. Yanılsak da zararı yok. Bu yüze olmazsa ötekisine yükleriz saydıklarımızı. Yanılmamız muayyen bir insan içindir, insanlar için değil. O halde yanılmıyor sayılırız. Adam hesabına fazla şeyler yüklemeden elbisesine bakıp temiz bir adam olduğunu, güler yüzüne bakıp iyi adam olduğunu tahmin etmek güç değildir. Ama mesela yanına koyduğu garip şekilli sicimlerle sıkı sıkı bağlanmış paketin içinde ne olduğunu anlamamız imkansızdır. Her şeye baktığını söylemiştik. Hiçbir zaman her şeye bütün kalbiyle bakmaması lazımdır. Öyle demeyelim. Denize baktığı, martılara düşündüğü, yelkenleri seyrettiği halde onun içinde başka gözler, kafasında bir başka kafa vardır ki asıl kafası, asıl gözleri onlardır. Onun başka dediğimiz gözleriyle kafası bu deniz tarafına çevrilmiş sahici gözleriyle kafasından daha sahicidir. O gözlerle o kafa ile bağlı olduğu şey de yanındaki pakettedir. Bu paketin her an çalınma ihtimali vardır. Bir eli her zaman paketin üstünde olmakla beraber bu el yetişmez. Denizi seyretmemek de bu güzel güz gününde olur mu ya? Olmadığına göre deniz seyredilecektir. Ama denizin, martıların, yelkenlerin üzerinde düşünebilecek bir şey dönüşüp dolaşıp paketin içindekine girer. Yalnız vapurla koşabilen yunus balıkları bu paketin içindekiyle taban tabana aykırı düşünceler sağlar. Bu da ancak paketin içindekinin büsbütün hakikat oluşundan sonra ayrıca incelenebilir. Belki de bu incelemenin sonunda yeni bir hakikat düşünce paketleşir. O zaman denizin dibinin Fenerbahçe'ye geçtikten sonra bir zaman vapurdan dibi gözükecek kadar sığ olduğu, orada yeşille gövem arası renklerin birbiri üzerine konmuş cam nefalar azaltılıyor, çoğaltılıyormuş gibi açık koyu renk oyunları yaptığı sezilir. Bundan ilim için, insanlık için bir fayda düşünülmezse bile ilim adamlarının da ara sıra çocuklar gibi şairleşebilecekleri müşahadesi ortaya konur. Belirsiz bir gülüşün anadan doğma yüzüne serpildiği bu adamın bütün düşüncelerinin dönüp dolaşıp yanındaki paket üzerine konduğunu görüyoruz. Bu paketin içinde ne vardır? Vapurda ona kim bu soruyu sorsa paket hemen çözülecek, içindeki şey çıkarılacak, ne dibi gözüken berrak su, ne martılar, ne de yunuslar kalacak ortada. Alem bir laboratuvarın fizik kitaplarıyla dolu bir bilgin odasının başkaları için hesapsız ve esrarlı, kendisi için gün gibi aşikar havasına bürünecektir. Ama kim soracak herhangi doğuştan gülümseyen bir adamın hayatından hoş olup olmamasının bu pakete bağlı olduğunu merak edip de? Karşı kanepedeki adamlar meraksızdır. Adamın yüzüne biraz dikkatlice baktılar. Bu şekli ne bir armağan kutusuna, ne manifatura, ne tuhafiye, ne züccaciye eşyasına, ne yiyeceğe, ne içeceğe, ne kitaba, ne ayakkabıya benzeyen pakete şöyle bir iki saniye nedir diye meraklanıp dalsalar, o hazırdır anlatmaya. Aklımıza gelmişken söyleyelim. Yukarıda saydığımız eşyanın paket edilmiş şekline benzemiyor demiştik bu paket, ama biraz şapkayı, paket yapılmış bir fötr şapkayı hatırlatıyordu. Yalnız paketin üst tarafında bir sopa parçası Fransızca bir yerli gazeteye delmiş fırlamıştı. Adam kınalı pek yaklaştığı halde hala dibi gözüken denizin yeşille mavi oyunundan bir ara kurtuldu. Elinin paketten ayrıldığını hissetmişti. Kalbi durur gibi oldu. Belki de durdu. Başıyla beraber eli de aynı zamanda paketi yeniden hissedince yüzünden birdenbire uçup giden doğuştan gülüş de yerine göz kırpıncaya dek yerleşti. Bir insan yüzüne doğuştan gelip oturmuş gibi şeylerin hiç uçmaması lazım. Uçtu mu idi? Sanki kişi ölmüştür. Yalnız ölünün yüzünde mana yoktur. Adamın yüzü bir saniye ölü yüzü gibi oldu. Sanki bir an ölüp dirilmişti. Paketin kaybolmuş, çalınmış olması ihtimalinin o ölüm anı geçip gittikten sonra yüzüne verdiği korku öldürücü bir korkuydu. Demek bir adam şu adamcağızı öldürmek isterse şu paketi denize atmakla bu işi yapabilirdi. Hem bu ölümden de korkunç bir şey olurdu. Ölümden daha korkunç şeyler olur mu diyeceksiniz? Olur. Felaketlerin en büyüğü akıldır. Onu yarım yamalak bile olsa bulduktan sonra kaybetmek ölümlerin içinde en dehşetlisidir. Ama paketi kaybetmek korkusu içinde tekrar bulmakta tadına doyulmaz bir zevk var.